Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Bu haftada Çınaraltı programından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Dinleyiciler, eski kayıtlardan öğrendiğimize göre eski Yunanlıların evlerinde afedron adını verdikleri hususi bir kısım vardı. Ki bugünkü manasıyla 100 numaradan başka bir şey değildi. Roma'da 3. asrın sonlarında Diokletianus zamanında tam 144 umumi hela vardı. Bunların bir kısmı paralı, bir kısmı da bedavaydı. Bunun gibi evlerde ve saraylarda da ihtiyacı karşılayan helalar bulunurdu. Roma İmparatoru Tiberius zamanında yanında imparatorun adı ve resmi hak edilmiş sikkelerle helaya girmenin çok büyük cezası vardı. Bu hareketi yapanlar imparatorun aleyhdarı addolunur ve görüldükleri yerde hemen yakalanıp hapsedilirlerdi. Romalıların helaları bugünkü modern tuvaletlere benzerdi. Mermerden koltuk biçiminde oyularak meydana getirilirdi. Bilhassa saraylarda ve zengin evlerinde olanları gayet sanatkârane işlenerek meydana getirilmiş eserlerdi. Roma'nın dar ve tenha sokaklarında pişmiş topraktan kocaman küpler bulunurdu değerli dinleyiciler. Ki bunlar gelip geçenin su dökülmesi için yerleştirilmişti. Bu kaplar doldukça toplanır, yerine yenileri konurdu. Toplanan mayi yerine göre ya ziraatte yahut sanayide kullanılırdı. Meşhur bilgin Plinius'un ifade ettiğine göre insan idrarıyla gübrelenen tarlaların mahsulü, bütün öteki tarlaların mahsulünden çok daha bereketli oluyordu. Bu toplanan idrarların bir kısmı da sanayide bilhassa kumaşçılık ve dericilikte kullanılırdı değerli dinleyiciler. Bugün amonyak kumaşçılıkta nasıl ehemmiyetli bir yer tutuyorsa, o zaman da idrarın kumaş sanayinde mühim bir yeri vardı. Dokunan kumaşları idrar dolu kaplara yatırırlar, sonra da üzerine çıkarak ayakla iyice çiğnerlerdi. Böylece amonyağın tesiriyle kumaş hem temizlenir hem de beyazlaşmış olurdu. Sokaklardaki amfor adı verilen bu kapları toplamak kumaşçılara ve dericilere verilmiş bir imtiyazdı değerli dinleyiciler. Onlar da bunun karşılığında Roma imparatoruna bir vergi verirlerdi. İmparator Vespasianus'un koymuş olduğu bu vergi önceleri yadırganmışsa da daha sonraları tabii karşılanmaya başlanmıştı. Hatta bu İmparator Vespasianus'un oğlu Titus bir gün babasına bu vergiden şikayet etmiş de babası vergiden toplanan paraları oğlunun burnuna uzatarak kokla bakalım demiş. Paralara koku sinmiş mi? Hangi yoldan gelirse gelsin para paradır. Bugün Pompei harabeleri var İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında. En iyi korunmuş Roma şehirlerinden birisidir. Lavlar sayesinde, Vezüv Yanardağ'ın lavları sayesinde günümüze hemen hemen tamamına yakını intikal etmiş. Bu harabeler sayesinde evlerdeki tuvaletler hakkında tam bir bilgi sahibiyiz. Roma evinde tuvalet umumiyetle evin içinde ve mutfağın hemen yanındaydı. Bu kısmın zemini öteki odalardan biraz daha yüksek tutuluyordu. Pompei'de de Roma'da olduğu gibi umumi helalar vardı. Bunun gibi Afrika'daki Timgat şehrinde de Romalılardan kalma helalara rastlanmaktadır. Demek ki Romalılar zamanında helal kültürü gelişmiş. Hem hususi helalar hem umumi helalara rastlanmak mümkündü. Şimdi gelelim Orta Çağ Avrupa'sına. Elimizdeki kayıtlardan Şarlman, mukaddes Roma Cermen İmparatoru Şarlman, Carolus Magnus, Büyük Karl zamanındaki manastırlarda, saraylarda ve yapılarda ihtiyacı karşılayacak derecede tuvalet bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Hele Kulüni Manastırı'nda yatak sayısı kadar da helal bulunması hakikaten alaka çekicidir. Derebeyi şatolarında da 12. asırdan itibaren tuvalet yapılmaya başlanmıştı. Mesela Marcuzzi şatosundaki helalar şato duvarlarının içine oyularak yapılmıştı. Ama yine de halk dışarıdayken ihtiyacını dilediği yerde, dilediği şekilde gidermekte bir mahzur görmezdi. Bazı kimselerin akıllarına estiği yerde ihtiyaçlarını görmeleri her şeyden ziyade pisliğe sebep oluyordu. Bu arada azizlerin yattığı yerlerin önünü, kilise duvarlarını pisletenler de yok değildi. Bunu nazarı itibare alan St. Kent'in Kilisesi Yüksek Heyeti 1246 yılında şu tamimi neşretmek mecburiyetinde kaldı. Kilise kapısına ve duvarlarına su dökmek kat'i olarak yasak edilmiştir. Değerli dinleyiciler, insanlık tarihinin en şaşılacak taraflarından birisi de Orta Çağ sonlarına doğru Avrupa'da yapılan binalarda akıl almaz bir ihmalkarlıkla helaya yer verilmemiş olmasıdır. Zamanla yalnız evlerde değil, asillerin ve zenginlerin saraylarında da hela bulunmaz oldu. İhtiyaçlarını gidermek isteyenler altında bir çeşit oturak bulunan iskemlelerine oturarak rahatlarlar, bu iskemleyi de odalarının bir kısmında gizlerlerdi. Bununla beraber sıkışanların ihtiyaçlarını koridorda, şurada burada, bir duvar kenarında, merdiven altında görmeleri adet halini almıştı. Düşününüz ki yalnız Fransa'nın değil, bütün dünyanın en büyük saraylarından birisi olan Versailles ve Fontainebleau inşa edildikleri tarihte hela yoktu. Herkes istediği yere defi hacet ettiği için Paris'te sokaklar, avlular, hatta parklar pislikten ve kokudan geçilmez haldeydi. Bunu nazar itibare alan Fransa kralı 1606 yılında alenen abdest bozanlardan ceza alınmasını emretti. Suç işlerken yakalananlar çeyrek altın tutarında ceza ödemeye mahkum ediliyor. Ödeyemedikleri zaman da 24 saat hapsediliyordu. Fakat daha bu kanunun çıkarıldığı gün sarayın ileri gelenlerinden Madame Agre, veliahtı odasının duvarına karşı ihtiyacını def ederken görmüştü. Bunu size hiç yakıştıramadım diyerek veliahtı çeyrek altın ödemeye mecbur etti. O devirden kalan kayıtlara göre Fransa kralının yaşadığı sarayın yeryüzünün en pis ve en gürültülü saraylarından biri olduğunu anlıyoruz. Fransa kralının hususi dairesine giden koridor durmadan gidip gelenler yüzünden son derece pisti. Sanki bir saraya değil de bir ahıra giriliyormuş gibiydi. saray adamları, içeride işi olanlar, muhafızlar, askerler ve daha bir sürü insan sarayın koridorlarını tahammül edilmez bir yer haline getirmişti. Bu kadar insanın bir arada bulunduğu yerde de hela olmayınca, ihtiyacı olanların merdiven atlarını, kapı arkalarını, koridorları, hatta salonların duvarlarını hela olarak kullanmaları gayet tabiiydi. Evet, 16. asırda İngiltere'de de temizlik mefhumu Fransa'dakinden pek farklı değildi değerli dinleyiciler. Evlerde biriken pislikler muayyen yerlerde sırf bu iş için tahsis edilmiş büyük mahzenlere boşaltılırdı. Tabii bu mahzenlerin bulunduğu yerlerden çıkan pislik ve kokunun bütün şehrin sağlığını nasıl tehdit ettiğini ifade etmeye lüzum yok. Bu yalnız Londra'da değil, bizzat Kraliçe 1. Elizabeth'in sarayında da böyleydi. Sir John Harrington, bu kötü ve pis usulden vazgeçilip daha temiz ve kolay bir çare bulunmasını teklif ettiği zaman, bu temizlik ve ileri görüşlülüğünü pahalı ödemişti. Sarayında oturak kullanıldığının halka duyurulmasına çok kızan Kraliçe, onu çok uzak bir yere sürmekle cezalandırdı. Saraylarda olduğu gibi halkın toplu halde bulunduğu yerlerde, mesela tiyatrolarda da hela yoktu. Tiyatroda temsil sırasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerine dair hiçbir bilgimiz olmadığına bakılırsa, ihtiyacı olanlar kolaylarına geldiği şekilde bu ihtiyaçlarını gideriyor olacaklardı. Bazı Rabutin hatıralarında anlattığına göre Dame de Soult, Dame de Tremoy ve Ferte Markezi, aşıklarıyla baş başa geçirdikleri saatlerden sonra beraber tiyatroya gitmişlerdi. Fakat az sonra sıkışmışlar ve ihtiyaçlarını oracıkta bulundukları locanın içinde gidermekte bir mahzur görmemişlerdi. Sonra kokudan rahatsız oldukları için alıp aşağıya atmış, parterde bulunan halk başlarından aşağı pislik atılmasına son derece kızarak bağırıp çağırınca da sessizce tiyatrodan kaçmak zorunda kalmışlardı. Değerli dinleyiciler, Rejan devrinde de daha önce olduğu gibi Versailles Sarayı'nda bugünkü manada bir tuvalet yoktu. Bir tarihçinin ifade ettiği gibi sarayda havalandırma, temizlik ve intizam diye de bir şey mevcut değildi. Geceleri merdiven altları, avlu kenarları, karanlık koridorlar bu iş için kullanılır. Sonra gündüz olunca uşaklar, hizmetkarlar ortalığı ellerinden geldiği kadar temizlemeye çalışırlardı. Fransa kralının yaşadığı şehir içindeki Tüileri Sarayı'nın koridorları da aynı haldeydi. Hele birinci kattaki koridorlardan yükselen tahammül edilmez koku, saray halkının kendi oturdukları koridorları demir parmaklıklı kapılarla kesip yabancıların girmemesini temin etmeye mecbur kılmıştı. Bir defasında da ikinci kat penceresinden aşağıya boşaltılan bir oturak, veliahtın tahtirevanını taşıyan adamlarından birinin üzerine dökülmüş, adam da tahtirevanı orada terk ederek üzerindekileri değiştirmek için dairesine gitmek zorunda kalmıştı. Bu iş kazaları eksik değildi değerli dinleyiciler. Bilhassa saraylarda, şatolarda ve soyluların, zenginlerin evlerinde pencere önleri umumi hela olarak kullanılırdı. Uşaklar bunu bildikleri için önceden oraya saman sererlerdi. İhtiyacı olan burada defi hacet ederlerdi. Ve ondan sonra yapmış olduğu kazurata oradaki samanlardan veya kuş tüylerinden bir tanesini saplardı. Kazurat donduğu zaman da tüyünden tutup pencereden aşağı atarlardı. İşte tüy dikmek tabirinin buradan geldiği söylenir. Yine değerli dinleyiciler, görgü kurallarında erkeklerin kadınlarla yolda yürüdükleri zaman kadınların duvar diplerinde değil de erkeklerin sağında gitmesi adeti işte bu zamanki tuvalet geleneğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü eğer kadınları korumak maksadıyla böyle bir görgü kuralı tespit edilmiş, duvarın dibinde hanım gitse yukarıdan dökülen pislikler hanımı üzerini kirletecek. Hanımlara centilmenlik olsun diye erkekler duvarın dibinde gider. Kadınları da duvarın uzağında, yani sağlarını alarak giderlerdi. İşte kılıçların sağ tarafa değil de sol tarafa takılmasının sebebi de budur. Yine kadınların çok geniş kenarlı şapka giymesinin, bu modanın sebebi de bu sokakta yürürken pencerelerden her an dökülme tehlikesi bulunan insan pislikleriydi. Değerli dinleyiciler, Versay Sarayı, Fransa'nın Versay Sarayı bütün ihtişamına rağmen pislik kokusundan yanına yaklaşılır gibi değildi bu devirde. Parklar, bahçeler, hatta koridorlardan yayılan pis koku insanın içini kaldıracak derecede müthişti. Nazırların bulunduğu kanadın hemen yanında bir kasap sabahları domuz keser, Paris'in en büyük caddelerinden olan Saint-Claude'da da çirkef suları içinde kedi ölüleri yüzerdi. Sarayda kral rahatsız olmasın diye tütün içmek yasaklanmıştı. Ama kraliyet ailesinin prens ve prensesleri sabahları taze süt içmek için dairelerinde inek, keçi, hatta eşek beslemek müsaadesi almışlardı. Bunun neticesi olarak da sarayın bir çiftlik, hatta bir mandıradan farkı kalmamıştı. Saraydaki dairelerde hayvanlar dolaşırdı. Paris şehrinin bu pisliği pek çoklarını tedirgin etmekten geri kalmıyordu değerli dinleyiciler. Halkın ihtiyacını etrafı kirletmeden gidermesi için çeşitli fikirler ortaya atılıyor, fakat bunların hiçbiri pratik bir çare olamıyordu. Önce sokaklarda el arabası şeklinde taşınabilen seyyar helalar gezdirilmesi denendi. Daha sonraları sokaklara birer ikişer variller kondu ama hiç kimsenin aklına hela yapmak gelmiyordu. Değerli dinleyiciler, bu sırada Viyana'da bazı kimseler hakikaten alaka çekici bir keşifte bulundular. Bunlar ellerinde bir kova, bir de geniş bir pelerinle geziyorlar. Bir yandan da ihtiyacı olanlara kolaylık, gelin oturun ve rahatlayın diye bağırıyorlardı. İhtiyacı olanlar kovayı yolun tenha bir kenarına koyuyor, pelerini de başından aşağı geçirerek içinde soyunabiliyor ve rahatlıyordu. Yerlere kadar inen pelerin, o şahsın mükemmel bir şekilde gizlenmesini temin ediyordu. Avrupa şehirlerindeki bu pislik bir müddet daha sürdü gitti değerli dinleyiciler. Ağaçlıklı caddeler, parklar, şehir kıyıları umumi helalar halindeydi. Bütün yasaklara rağmen halk, alenen ihtiyacını görmekte adeta şehevi bir zevk duyuyor gibiydi. Fakat umumi helaların yapılması ve alınan tedbirlerle Avrupa şehirleri yavaş yavaş bu pislikten kurtuldu. Öyle ki geçen yüzyılın ikinci yarısında Paris, büyük caddeleri ve belli başlı sokakları her sabah sabunlu sularla yıkanan bir şehir haline geldi. Avrupa'da Orta Çağ'dan sonra başlayan bu akıl almaz pislik hüküm sürerken Müslüman Türk dünyası tam bir temizlik içindeydi. Bir defa her yerde hamamlar vardı. Ayrıca sayısı pek kabarık olan cami ve mescitlerin tuvaletleri aynı zamanda umumi hela vazifesi görürdü. Halk ise zaten İslam dininin gerektirdiği temizliği temin etmeyi başlıca vecibe sayardı. Saraylarda, konaklarda, hatta basit evlerde bile hamamlar ve helalar vardı. Küçük evlerin helaları dışarıda bulunurdu ve hemen her evde küçük bir banyo yeri gusülhane olarak ayrılırdı. Değerli dinleyiciler, Osmanlı hükümdar ailesinin Türkçeciliği mühim ve mesut bir tarih hadisesidir. Bu ailenin daha Osmanlı Devleti'nin kuruluş anlarından başlayarak orduda, saray çevresinde ve halk içinde Türkçe konuşup Türkçeyi bir devlet ve edebiyat dili mevkiine getirdiğini biliyoruz. Gerçi Türkçenin devlet dili olarak kullanılması daha Anadolu Selçukluların sarayında başlar. Daha önceleri Türkler, İranlılarla yakın temas sebebiyle ve devlet memurlarının özellikle katiplerin çoğunun Fars asıllı olması sebebiyle yazışmalar Farsça yapılıyordu. Bir nevi resmi dil Farsça gibiydi. Ancak saray halkı, hanedan mensupları ve halk Türkçe konuşuyorlardı. Onun için Selçukluların resmi dili Farsça demek bir fantaziden ibarettir. Dolayısıyla Anadolu Selçukluları da bu dili konuşuyorlardı. Ancak dediğim gibi resmi görevlilerin Fars olma geleneği devam ettiği için umumiyetle Farsçanın resmi yazışmalarda kullanıldığını da biliyoruz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 senesinin 15 Mayıs'ında Türkçeyi Konya'da devlet dili ilan ettiği söylenir. Bu hadise şudur değerli dinleyiciler. O zaman çok popüler olan Farsçaya karşı, Farsçanın birinci derecedeki emniyetine karşı bir hareket. Yoksa Konya Sarayı'nda Karamanoğlu Mehmet Bey'den önce de Türkçe konuşuluyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey Avşar aşiretinden bir yörüktür. Dağdan inmiş, fazla kültürü olmayan, hele Arapça Farsça hiç bilmeyen bir kimsenin oğludur. Konya Sarayı'na hakim olduğu zaman Selçuklu Devleti'nin son zamanlarında artık Selçuklu Sarayı'nın nüfuzu azalmış, Moğollar yavaş yavaş Anadolu'yu işgal etmeye başlamış. Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'ya geldiği zaman bakmış ki Arapça ve Farsça bir hayli rağbet görüyor. Elbette kendisi anlamadığı dillerin konuşulmasını istememiş. Yoksa Karamanoğlu Mehmet Bey'in ne Türkçeciliği ne de Türk milliyetçiliğinden haberi vardı. Adamcağız anlamadığı dillerin konuşulmasını istememiş ve buna bir aksül emel göstermiştir. Herkes Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu hareketini bir Türkçecilik hareketi olarak tavsif etmiş. Bir de tutmuşlar bugünü dil bayramı olarak kutlamışlardır. Halbuki bunu bilenler de zannediyorlar ki bundan önce Selçuklu Sarayı'nda Türkçe konuşulmuyordu. Bu gülünç bir iddiadır. Elbette ki Selçuklular Oğuzların kınık boyundan saraylarında da halk arasında da bu dil Türkçe konuşuluyordu. Zaten Selçuklular Türkçe konuşmasalar günümüze Türkçe intikal etmezdi. İzzettin Keykavus var mesela. İkinci İzzettin Keykavus Selçuklu Sultanı. O devir Anadolu halkı arasında yaygın ve sevilen bir destani eser vardır, Danişmentname. Onu kendi katibine, yazıcısına yazdırmış Türkçedir ve çok sevilen bir eserdir. Bu da Konya Sarayı'nda Türkçe'ye verilen ehemmiyetin bir delili. Ancak tabii Selçuklu Devleti dağılıp da yerine Anadolu Beylikleri kurulunca çeşitli sebeplerle beyliklerin çoğunda başka dillerin yerini, yani Farsçanın özellikle yerini Türkçe aldı. Ve Anadolu'da artık Farsça eski hakimiyetini ve birinci derecedeki ehemmiyetini kaybetti. Bunu söylemek mümkün. Tabi Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden birisidir. Oğuzların kayı boyundan gelen Osmanlı Hanedanı, Türk diline ayrıca milli bir şuurla kıymet ve ehemmiyet vermiştir. Yani Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu ehemmiyeti böyle bir şuurdan değil, pratik sebeplerden kaynaklanıyordu. Ancak Osmanlı Hanedanı Türkçe'ye bir şuurla kıymet vermiştir. Halk arasında terennüm edilen ve Orhan Gazi'ye, Osman Gazi'ye atfedilen manzumeler vardır. Bu Osmanlı Hanedanı'nın gündelik hayatta Türkçe'yi hem de şiir söyleyecek derecede bildiğini gösteriyor ki bu da bir şuurdur, dil şuurudur. Hakikat şu ki değerli dinleyiciler, öteden beri Türklerin vatanı olmuş İran, Türkistan'dan indikleri zaman İran'a gelmişler. Farsçayı, Irak'a hükmeden Türkler de Arapçayı benimsemişler. Daha zengin kelimeleri olan ve çok şey ifade edebildikleri bu diller birinci ehemmiyeti almış, Türkçe ikinci derecede kalmış. Buna mukabil bilhassa Osmanlı Türkleri Bizans'a ve Balkanlara yerleşirken bu topraklarda ilk iş olarak kendi milli lisanlarını yaşatmışlardır. Ki bu hareket o devirler ve o şartlar içinde başlı başına mühim ve milli bir hareket. Osmanlı Devleti'nin daha Sultan Orhan zamanından başlayarak çevrelerine Türk alim, şair ve sofilerini topladıkları malum. Bu devirde Türkçenin önce tekkelerde sonra saraylarda yaygın bir edebiyat dili olmasını da şüphesiz sarayın teşvikine ve isteğine bağlıyoruz. Fakat sarayın şairleri Türkçe söylemeye teşvikini bize kadar ulaştıran bir vesika da Yıldırım Bayezid ve oğlu Emir Süleyman devri şahidi Ahmedi'nin Cemşid-ü Hurşid'indedir. Ahmedi kendisine bir Cemşid-ü Hurşid yazmasını fakat eseri Türkçe yazmasını bizzat Emir Süleyman'ın teklif ve tavsiye ettiğini söyler. Bizim çün dizesin bir hub defter, ki olan mani bi lafzı şiirü şekker, kitabi kadıdır Cemşid-i Hurşid, bu dilce ayıdasın seni Cemşid. Ahmedi bu tarihi teklifi ve bu nazik emri Türkçe ve güzel bir Cemşid-i Hurşid yazarak yerine getirmiştir. O kadar ki şair bu eseri yalnız Türk diliyle değil, diğer Türk motifleriyle ve Orta Asya Türklüğüne ait çizgilerle de süslemiştir. Osmanlı padişahlarının devirlerinin yazarlarına Türkçe hem de açık Türkçe yazmaları hakkında diğer teklifleri Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat zamanındadır değerli dinleyiciler. Kabusname mütercimi Mercimek Ahmet'in bu eserin ön sözünde bildirdiğine göre Sultan II. Murat kendisine bu kitap hakkında aynen şunları söylemiş. Hoş kitaptır ve içinde çok faydeler ve nasihatler vardır. Ama Farisi dilindedir. Bir kişi Türkçe'ye tercüme etmiş ve ki ruşen değil, açık söylememiş. Eyle olsa hikayetinden halavet bulmazız. Velakin bir kimse olsa ki kitabı açık tercüme etse, ta ki mefhumundan gönüller haz alsa. Yine Sultan II. Murat'tan başlayarak Osmanlı padişahlarının bizzat Türkçe şiirler de söylediklerini biliyoruz. O kadar ki Osmanlı hükümdarları sade Türkçeyi hemen bütün tarihleri boyunca kendi şiirlerinde kullanmış, hem de şairlerin böyle bir Türkçeyle şiir söylemelerinden haz duymuşlardı. Sultan II. Murad'ın gönüller ancak açık Türkçeden haz alır kanaati bu ailenin hemen bütün lisan anlayışına hakim bir ifadedir. Sultan II. Murat'tan sonra Fatih'in ve onu takip eden Osmanlı sultanlarının şiirlerini, nesirlerini, bu şiir ve nesirlerdeki yer yer çok sade ifadeleri bir bir burada size ifade etmek mevzumuzun haricinde kalıyor. Bizim bu sözümüz Osmanlı hükümdar ailesinin ilk ferdinden son hükümdarına kadar Türkçe'ye sadık kaldıkları noktasında toplanıyor. Asıl mevzumuz, Türk ilim ve neşriyat aleminin evvelce yabancı propagandalar tarafından hazırlanmış politik iftiralara kanmaya devam ederek kötü bir hükümdar kabul ettiği Sultan Abdülhamid'in Türkçeciliği bahsidir. Sultan Abdülhamid'in Türkçeciliği hakkında ilk mühim vesikayı Profesör Fuat Köprülü neşretmişti değerli dinleyiciler. Bursalı Tarihi Tahir Bey, Osmanlı Müellifleri kitabının yazarı Bursalı Tahir Bey, Fuat Köprülü'ye bir vesika vermiş. Vesika 1894 tarihli, 7 Mayıs 1310. O zaman Manastır İdadisi'ne gönderilmiş bir tamim mahiyetinde bu vesika. Şüphesiz diğer idadilere de gönderilmiş olması lazım geliyor. Yine bu tamimin Sultan Abdülhamit'in reyi, tasvibi hatta emriyle gönderilmiş olması icap eder. Çünkü o zamanlar devletin en ince hücrelerine kadar saray hakimdi. Fuat Köprülü bu vesikayı neşrederken ihtiyatlı davranıyor. Benim bildiğime göre marif hayatında bu hususta yapılmış olan ilk resmi teşebbüs budur. Tarihi emniyetine binaen bu vesikayı aynen naklediyorum demiştir yayınlarken. İşte bu tamimin Sultan Abdülhamid'in emriyle ve tasvibiyle gönderildiğini ve lisanın daha çok Türkçeleşmesi hususunda ısrar edildiğini meydana çıkaran ikinci bir vesika var. O vesikayı ve birinci vesikayı dilini sadeleştirerek size arz etmek istiyoruz. Birinci tamim şöyle değerli dinleyiciler. Sözün güzel ve doğru söyleme kaidelerine uygun olabilmesi, diğer şartlarla birlikte alışılmamış kelimelerle söylenmeyişine bağlıdır. Yazı dilinde Arabi ve Farisi kelimelerin hepsi birden kullanılırsa, bilinmeyen, alışılmayan birçok kelimeye rastlanmış olur. Mümkün olduğu kadar Türkçe kelimeler kullanılarak açık yazılmış sözler ise meramı ve maksadı tamamıyla anlatır. Böyle sözlerde daha ziyade kolaylık ve akıcılık bulunacağı meydandadır. Osmanlı müellifleri maksat ve meramlarının kolayca anlaşılması yoluna gitmeyip ne kadar çok Arabi ve Farisi kelime bildiklerini göstermeyi marifet zannetmiş. Mesela lisanımızda taş sözü varken bunun yerine pek çok kimsenin meçhulü olan senk veya hacer kelimelerini kullanmayı zarafete daha uygun zannetmişlerdir. Bu hal birçok mahzurlarıyla beraber dilimizde mevcut çok sayıda Türkçe kelimenin terkine ve unutulmasına sebep olmuştur. Yazı dili için İstanbul ahalisinin konuştuğu lisanın esas tutulması, cümleler gayet sade ve açık yazılarak kullanılan kelimelerin mümkün mertebe Türkçe sözler olması herhalde çok faydalıdır. Arapça kelimeler Araplar için, Farsça kelimeler İranlılar için menus sözlerdir, alışılmış sözlerdir. Fakat bu sözlerin İstanbul ahalisince bilinenleri azdır. Ahalinin daha çocukken anne ve babalarından işitip öğrendikleri kelimeler, Türkçe'de menus, alışılmış ve bunun dışındakiler ise gayri menus, alışılmamış sayılmalıdır. Osmanlı mekteplerinde Arapça ve Farsça lüzumlu olduğu için okutulmaktadır. Bu diller, Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak, bazı yeni keşiflere isim ve ıslah koymak, bugünkü fen kültürü tabirlerini anlayabilmek ve icabında bu iki dilde yazılmış kitapları okumaya muktedir olmak maksadıyla okutulur. Yoksa bu dillerin okutulması Türkçe'de Arabi ve Farisi kelimeler kullanmak için değildir. Yazı yazmaktan maksat, meramı yazı ile ve güzelce anlatmaktır. Bu maksada ise kullanılan kelimelerin bilinen sözler olmasıyla varılır. Yabancı kelimeleri okuyan ve dinleyen anlasa bile bunların tesiri pek az olur. Mesela babasına babacığım diyen bir çocuğun şu sade ve masum söyleyişi kalbe tesir eder. Fakat aynı sözü pederi vala güherim tabirine çevirirseniz, bunu babası anlasa bile tesiri çok az olur. Bundan başka kitap vesaire gibi faydalı eserler tercümesinde ifade ne kadar açık ve sade olursa, anlayanların sayısı o kadar artar ve yapılan işin faydası o kadar yaygın olur. İşte bunun için yazı yazarken açık ve sade bir üslup kullanılarak alışılmamış lügat kullanmaktan kat'i surette kaçınmak lazımdır. Şimdiye kadar bu usule uyulmayıp Arapça, Farsça lügatların hemen hepsi yazı dilinde kullanılmış ve bu da Türkçenin vaziyetini güçleştirmiştir. Halbuki başka dillerde hemen bir iki sene tahsilden sonra gazete okuyup anlayacak kadar lisan öğrenildiği halde, dilimizin o derecede öğrenilmesi çok zaman istemektedir. Eski müelliflerle onların yolunu tadilen kabul eden yeni müelliflerin eserleri, kullanılan birçok Arapça, Farsça kelime yüzünden yazı dili için hiçbir zaman numune iddiasına layık sayılamaz. Bu sebeple talebeye bu kabil eserler gösterilmeyip, mümkün olduğu kadar Türkçe açık ibareler okutturulup yazdırılmalıdır. Bu tamim, işte bu hususun kitabet hocalarına tembih edilmesi maksadıyla yazıldı. Görülüyor ki Sultan Abdülhamit Saltanatı'nın 18 senelik tecrübesinden sonra çıkarılan bu tamimdeki dil telakkisi çok şuurlu ve milli. Tamimde öteden beri dilimizde yabancı kalmış Arabi ve Farisi kelimelerle Türkçe'ye yeniden sokulmaya çalışan bu türlü alışılmamış sözlerin bilhassa mekteplerimizde kullanılmaması tavsiye ediliyor. Bunların yerine aynı sözlerin halk dilinde yaşayan Türkçe karşılıklarının konulması isteniyor. Anlaşılıyor ki bu tedbir mekteplerimizde okuyan Türk çocuklarının kısa zamanda okuduklarını anlar hale gelmeleri maksadıyladır. Bilindiği gibi Sultan Abdülhamit bizzat açtığı Meclis-i Mebusan'daki Türk mebusların ilmi ve fikri kifayetsizliklerinden doğacak tehlikeyi sezmiş, bu meclisi dağıtmış ve derhal geniş ölçüde marif faaliyetine girişerek Türkiye'de çok sayıda orta ve yüksek dereceli kaliteli mektepler açtırmıştı. Bu faaliyetlerin tek gayesi mekteplerden tam manasıyla münevver mezunlar yetiştirerek memleketi onlar vasıtasıyla uyandırıp kurtarmak olabilirdi. Nitekim Sultan Abdülhamit bu gayeye varmak için her şeyden önce Türkçenin ıslahı gerektiğini düşünmüş ve yukarıdaki tamiminin arkasından daha da ileri giderek Türk tarihinde ilk defa halk dilinde yaşayan Türkçe kelimelerin resmi kanallar vasıtasıyla toplanmasını emretmiştir. Bunun için devrin mektep muallimlerini vazifeli kılmak istemiş ve Babali vasıtasıyla marif nezaretine bir tebliğ daha yollamıştır. Bu tebliğin sureti elimizde yoktur. Fakat verilen emrin ne netice aldığını soruşturan bir istifsar tezkeresine devrin marif nazırı Zühtü Paşa'nın verdiği cevabın müsveddesi elimizdedir. Vesikada aynen şunlar söyleniyor. 24 Eylül 1310 yani 6 Ekim 1894'e tekabül ediyor. Mabeyn-i Humayun-u Mülükâne baş kitabeti celilesine, yani saray başkatipliğine. Lisan-ı Osmani'nin ıslahı için, Anadolu'nun bazı mahallerince müstamel ve cihat-ı sairece meçhul olan elfazın neşrinde, yani Anadolu'nun bazı yerlerinde kullanılan fakat başka yerlerde bilinmeyen bazı lafızların yayılmasında melhuz bulunan muhassenata mebni, yani bunda iyilik düşünülmesinden dolayı, bunların mektep muallimleri tarafından birer cetvele kaydu zaptı ile buraya irsali gönderilmesi, Aktemce Babali'den nezareti aciziye bildirildiği, daha önce bize bildirilmişti böyle bir şey diyor. Arz ve işar-ı sami sadaret penahiden malum olup, sadrazamlık vasıtasıyla marif nezaretine gelip, ancak cemiyet ilmiyeler teşekkül etmeyince, ıslah-ı lisan maddesi husule gelemeyeceğine nazaran, yani ilmi cemiyetler kurulmadan lisan ıslah edilemeyeceği için, bu bapta ne yolda talimat verilmiş olduğunun ve vaktiyle ıslah-ı lisan için öyle bir cemiyet teşekkül etmiş olmasıyla mezkür cemiyetin ne surette teşekkül edip ne gibi icraat ve muamelatta bulunduğunun arz-ı hakipay-ı âli kılınması muktezai emr-i irade-i seniyye-i Hazret-i İlafet Benahiyye Hilafetfenahi ile Mübella 19 Eylül 1310 tarihli 2738 numaralı Tezkire-i Hususiye-i Asafaneleri mütalaa güzar acizi oldu. Yani nasıl hareket edelim diyor. Yani böyle bir tamim geldi bize. Bu tamimi yerine getirmek için nasıl hareket edelim diye Marif Nezareti saraya bir yazı yazmış. Şimdi uzunca bir vesika bu. Tek tek burada size bunu okumanın lüzumu yok. Fakat buradan anladığımız şu, bu ikinci vesikadan şu anlaşılıyor. Sultan Abdülhamit zamanında ve 1894 yılından önce Türkiye'de rüştiye ve idadi, yani ortaokul ve lise hocalarına dilimizde yabancı kalmış Arabi ve Farisi kelimelerin yerine konulmak üzere halk dilinde yaşayan Türkçe kelimeleri toplama vazifesi verilmiş. Yani kelime uydurmak değil, halkın içinde yaşayan kelimeler. Bu bizim bildiğimize göre Türkiye'de saray tarafından teşebbüs edilen geniş çapta ilk milli dil hareketidir. İkincisi, daha mühim olarak Sultan Abdülhamit dil işinin ancak ilim cemiyetleri kurulmak suretiyle yürütülebileceğini, kendisinden sonra gelenlerin pek çoklarından daha bir şuurla idrak etmiş ve dilin ıslahı hususunda evvelce teşekkül etmiş bir cemiyetin nasıl kurulduğu ve ne iş gördüğü hakkında devrin Marif Nezaretinden malumat istemiş. Üçüncüsü, 1894 yılında halk dilinde yaşayan kelimeleri toplama işi ile Anadolu'da bulunan orta ve lise seviyesindeki mektep muallimlerinin vazifelendirilmesi için Bağbali'den Marif Nezaretine gönderilen tezkireye nezaret hiçbir teşkilatlanma, hiçbir program, hatta hiçbir söz ilave etmeksizin bu tezkireyi tamimle iktifa etmiş. Belki de bu yüzden aradan iki ay geçtiği halde hiçbir vilayetten hiçbir vazifeli bu mühim vazifeyi benimseyip de nezarete herhangi bir cevap göndermemiş. Çünkü devrin Marif Nazırı Zühtü Paşa'ya göre esasen marif perver bir hükümdar olan Sultan Abdülhamit devrinde Türk dili kendiliğinden mükemmelleşmeye başlamış. Bunun için bir takım yüksek cemiyetler kurmaya lüzum görülmemiş. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, son asırlar Osmanlı hükümdarlarının bir ıslahat talihsizliği daha bu mevzuda takarrür etmiş. Osmanlı padişahları sanıldığının çok aksine değerli dinleyiciler, zamanın şartlarını çok iyi tespit eden, ıslahata ve reformuna çok mütemayil kimselerdi. Ta Sultan II. Osman zamanından itibaren reform ve ıslahat hareketlerine girişmişlerdi. Ancak çevredeki bazı klikler padişahların bu faaliyetlerine mani olmuşlardır. Ve padişahların bu teşebbüsleri akim kalmıştır. Bundan da Osmanlı Devleti ve Türklük ve memleketimiz zarar görmüştür. Bunun faturası da yine padişahlara kesilmiştir. Halbuki padişahlar bu ihtiyacı en erken gören ve teşebbüse geçen kimselerdi. İşte Sultan Abdülhamit'in de geniş çapta milli ve şuurlu bir dil ıslahına, devrin mektep hocalarından Marif Nazırına kadar hiç kimse ciddi bir şekilde sarılmamış ve bu teşebbüs Babali'nin ısrarlı tamimlerine rağmen akim kalmış. Zühtü Paşa belki de eldeki mevcut imkanlarla bu işin tahakkuk edeceğini düşünmemiştir. Ancak o devirde eğer böyle bir teşebbüs harekete geçebilseydi, Türkçemiz bugün içinde bulunduğu buhrandan, sıkıntıdan bu ölçüde zararlı çıkmayacaktı. Evet, herhalde daha ilk padişahlardan başlayarak Osmanlı hükümdar ailesinin Türk lisanına verdiği ehemmiyet ve bu hususta gösterdikleri milli hassasiyet son olarak Sultan Abdülhamit'te de tecelli etti. Bu hükümdar da Türkçe'ye hizmet etmek istedi. Fakat işte son iki asırda hep öyle olduğu gibi padişahların her türlü yenilik istekleri akim bırakılmıştır. Biz de yeri gelmişken çok yanlış bir kanaati selbetmek maksadıyla Sultan Abdülhamit'in ve Osmanlı ailesinin Türk diline hizmetlerini bu sohbetimizde sizlere arz etmek istedik. Değerli dinleyiciler, bu hafta bununla iktifa edelim. Çünkü program müddetinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yepyeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.